Ayrım 14.
Biraz dalga geçtim. Hiç kötü bir niyetim yoktu cidden. Çok bozuldu. Düşünüyordum da son kavgamızın asıl nedeni belki buydu. Bazen tepkilerin gerçek nedenleri çok sonra ya da üzerinde çok düşünülünce anlaşılabiliyor. Her neyse. Burada zaman zaman bunalmıyor değildim. Düşünüyordum kendi kendime. Mutluluk ne kadar somuttu. Somut yanı vardı elbette ama soyut yanı da. Hangisi baskındı? Çevre şartları, yani insanın yaşadığı koşullar mı önemliydi, yoksa koşullara rağmen hissettikleri mi? O da göreceli değil miydi? Mutlak iyi ortam bulunamazdı. Mutlak kötü ortamı da her zaman düşünmeyeceği gibi. Bu şehirde yaşamaktan memnundum, genelde. Seviyordum şehri. Sokaklarını, eski yapılarını, parklarını, önlerinden geçerken derinden gelen tok titreşimli melodileriyle kulağımı okşayan kafelerini, en çok da publarını. Bazen de bunalıyordum. Bu E noktalılarla, yani kimileriyle zaman zaman öyle içli dışlı oluyordum ki, demek milliyet farkının hiç önemi yok diyordum kendi kendime. Bazen de öyle yabancı geliyorlardı ki bana, ne işim var elim memleketinde diyordum. O zaman herhangi bir B noktalı kazmayı onlara yeğliyordum. Fakat bizimkiler de çoğun öyle umut kırıcı oluyorlardı ki canım. Geçenlerde bayağı okumuş yazmış, havalı biriyle görüşüyordum. Nerelisin diye sordum, söyledi. Batı'da bir kasaba. Eski bir sosyalist yazarımızın tanınmış romanlarının adında geçiyor. Espri yapmak istedim. Sizin kasabadan biri var dedim, ünlü biri. Yusuf. Yusuf'u tanır mısın? Evet evet dedi gözleri parlayarak. Benzinci Yusuf'u söylüyorsunuz değil mi? Kaynım olur. Siz nereden tanıyorsunuz? Geçen gün kuzeyde bir dükkanın önünden geçerken kahve kokusu duydum. Kavrulmuş kuru kahve kokusu. Beni geçmişime, bizim oralara götürdü. Kokular sinmiş, yoğun anılar kabardı belleğimde. Tatlı, çok çabuk. Beş kafadar fakültenin ilk sınıfında bir ev tutmuştuk. Altında kuru kahveci olan ev. Güzeldi havamız. Tamamen yeni duygular, tamamen yeni, taze havalı, taze kokulu bir yaşantı. Gece yarısı uyanır çevreme bakınırdım. Sabahları sevinçle kalkardım. İşte derdim kendi kendime. Özlemlerin gerçek olmaya başladı. Burası taşradaki evin değil. Gelmeye can attığın en renkli, en büyük şehir. İşte burası orası. Tıpkı bu ülkeye yeni geldiğimdeki duygular. Belki daha az da yetineni, daha genci. Ev arkadaşlarımı ne kadar çok severdim. Hayatta böyle dostluklar kurduktan sonra insanın sırtı nasıl yere gelir? Öyle düşünürdüm. Neden başkaları bunu başaramıyordu? Çok mu aptaldılar? Yoksa çok mu bencil? Bir zaman aklımıza esmişti. Yarı yıl tatili miydi neydi? İstasyona vardığımızda ilk kalkan treni atlamıştık. Nereye gittiğimiz umurumuzda bile değildi. Maksat macera olsun. Sonra o yaz balıkçı motorunda çalışmamız. 3 hafta karaya çıkmadan. Alabora olmaktan zor kurtulmuştuk bir akşamüstü. İlk rastladığımız koya sığınmıştık. Havuz kadar limanımızın arkasını kudurmuş dalgalar dövüyordu. Biz emniyetteydik. Yağmur altında balık ekmekle şarap içmiştik. O zaman bu arkadaşlığın dünyanın anlamı olduğunu düşünürdüm. Hiç bozulmayacağını. Balıkçılık maceramız son birlikteliğimizdi. Güzün evde aldı. Ertesi yıl merhaba merhaba o kadar. Sonra ben lisedeyken yan komşumuz olan Hayriye teyze geldi usuma. Zengin ve bunak komşumuzun bakıcısı. Eskiden çok iyi günler görmüş. Sonra kimsesizleşmiş, yoksullaşmış bir insancık. Bize, özellikle bana, ikide bir kurabiye yapıp getirirdi. Çok utangaçtı. Biz teşekkür ettikçe yüzünü kaçırırdı. İkram yapılan kendisiymiş gibi. Paralarını biriktirir biriktirir, hayırsız oğluna kaptırırdı. Verme derdi annem. Bir daha sakın ola ki verme. Vermek istemiyorum ama isteyince evlat işte dayanamıyorum derdi. Ben fakültedeyken kanser olmuş. Devlet hastanesine kaldırmışlar. Annemler bir bakıcı tutmuşlar. Yalnızlık içinde ölmüş. Kızı son gün gelebilmiş ancak. Kadıncağız aklıma gelince annemi babamı daha kaygılandırıcı biçimde anımsamıştım. Ablam uzaktadır. Onlarla ilgilenebilecek bir tek abim var. İsa Alfa'da. Değil başka şehirde, 2 sokak ötede bile olsa ona güvenilmez ki. Bugünlerde sık sık geçmişimden sahneler geliyordu gözümün önüne. Onu da hayıra yormuyordum. Geçmişimi mutlu, ışıltılı bir geçmiş olarak değerlendirmezdim pek. Doğup büyüdüğüm şehri sevmezdim. Aile bağlarının bana hiçbir zaman çok şey kazandırmadığını düşünürdüm. Kazandırması kazandırmamasından öte sıcak bulmazdım. Belki ben de olmamıştı o sıcaklık. Belki anam babam soğuktular. Düşünüyorum da onlar için kaygılanmam kesin kes karakterime ters bir duyguydu. Vicdan azabından kaynaklanmıyorsa ki neden azap çekecekti vicdanım? Bir görünüp bir daha ortaya çıkmayacak serseri kıvılcımlar da bunlar. İnsan tam ölürken tüm yaşamı hızlandırılmış film gibi gözünün önüne gelirmiş. Yoksa benim de mi suyum ısınmıştı? Bir şeyler mi malum oluyordu bana? Yoksa şu psikopat caniyle mi ilgiliydi tüm endişeler? Hesna her türlü insani kötülüğü B noktaya, B noktalı olmaya bağlıyordu neredeyse. Ben daha yansız düşünmeye çalışıyordum. Hatta günün birinde B noktaya dönmeyi bile düşünebilirdim. Yakın zamanda değil elbette. B noktalıların, H noktalıların yüzünü görmeye şimdilik ancak E nokta toplumu içinde katlanabilirdim. Gel de bunu Gordon'a anlat. Ondan yardım istemeyi düşünüyordum ama utanıyordum. Örneğin bir süre bende kalabilirdi. Şu katile karşı önlem olarak. Ama yanlış anlayabilirdi. Çok korktuğumu sanabilirdi. Gordon bana hayrandı. Aslında hayran olunması gereken kişilik ondaydı. Haberi yoktu. Kimi insanlar iyi olduklarının bilincinde değildirler. Çünkü iyiliği son kertede normal bir şey görürler. Adamın başına geçen yıl gelen olay çok ilginçti. Bu hikayeyi çok az kişi biliyordu. Yalnızca bana ve birkaç yakınını anlatmıştı. Yayılsın istemez bir tutumu vardı. Utanılacak şeymişçesine. Hafta sonu iki arkadaş dağ yürüyüşüne gitmişler. Yukarıda yağmur artmış. Akşam olmadan az aşağı inmişler. Bir köy pubunda demleniyorlarmış. Pub'a haber gelmiş. Yolda bir otomobil dereye uçtu diye. İçeride pek kimse yokmuş. Köyden bir adam, Gordon ve arkadaşı yürüyüşe geçmişler. Ancak 45 dakikada kaza yerine varabilmişler. Aşırı bir yağmur varmış. Dik bir yerden inmişler. Göz gözü görmüyormuş. Rüzgar, kıyamet. Fener ışığında arabayı seçmişler. Derenin ortasında sürüklenecek bir otomobil. Sallanıyor. Üstünün ancak 15-20 santimlik bölümü dışarıda. Kim girecek suya? Bizimki. Beline ip bağlayıp atlamış dereye. Karaltıya ulaşmış. İçeriden bir inilti geliyor. Bir kız sesi. Arabanın kapısını güç bela açabilmiş. Belki yarım saatte. Göğsüne kadar sert akıntının içinde. Bir an vazgeçmeyi düşünmüş. Bir an çok korkmuş. Sürüklenip boğulmaktan. Araç her an ters dönüp üstüne devrilebilirmiş. Kemikleri kırılır gibi ağrıyormuş soğuktan. Bir ara bağırmış. Siz de gelin, ben yapamıyorum diye. Sesi çıkmamış ya da çıkmış, duyuramamış kenardakileri. Ya da duymuşlar fakat korkmuşlar. Cevap bile vermemişler. Karanlık, akıntı ve soğuk, bir de ölüm. Her şey o. Kapkara su ve korku. Sonunda arabadan iki kişi çıkarmış. Yarı bilinçli genç bir kız ve bilincini yitirmiş orta yaşlı bir adam. Kız bizimkine sımsıkı yapışmış. Nefesi kulağında lütfen lütfen diyormuş boyuna. Onu kıyıya ulaştırmak nispeten kolay olmuş da adam da çok zorlanmış. Ambulans gelmiş az sonra. Yaralıları ambulansa atmışlar. Gordon ıslak ıslak köye dönmüş. Yaya. Sonra iki gün geçince gazeteden öğrenmiş. Kurtardığı kişi ünlü bir iş adamı. Dağ evine giderken uçmuşlar. Yanındaki de sekreterlerinden biri. Evli adamın kaçamak ilişkisi. Aradan iki ay geçmiş. Gazetede bir ilan. İş adamı kurtarıcısını arıyor. Bizimkinin ne yapması beklenir? Gidip en azından tanışması. O kadar varlıklı adam eşek değildir ya. Bir şeyler yapacaktır elbet. İşte tam da bu yüzden gitmedi Gordon. Böyle şeyler karşılık umarak yapılmaz dedi. Kestirdi attı. Kendisinin kim olduğunu bilmiyordu. Nasıl bir benlik taşıdığını. O başka ülkelerin iç savaşlarında çarpışıp ölen E nokta sosyalistlerinin soyundandı. Onların günümüzdeki kanlı canlı örneğiydi. Bunu anlatıyordum da gülüyordu. Yine de sıradan biri gibi hissediyordu kendini. Yaşadığım döneme küfrediyordum. Niyet insanlar o gizli güçlerini sergileyemiyorlardı artık. Bir büyük patronun canını kurtarıyorlardı. Çeteci çocuklarla dövüşüyorlardı. Bunun gibi abuk sabuk işler. Kaslarım gevşemişti. Kilom artmıyordu gerçi ama yağlar adalelerimle yer değiştiriyordu. Spor da yapamıyordum artık. Parka gidip koşmak için sabah erken kalkmaya üşeniyordum. akşam hava karardıktan sonra daha da zor geliyordu. Bunun yerine uzun yürüyüşlere çıkıyordum bugünkü gibi. Benim favori rotalarım nehir kıyısı, şehrin doğu bölümü, ünlü romancının yaşadığı semtlerdi. Yağmur yağıyordu. Uzun bir yürüyüş, sonra yorulduğumda önüme ilk çıkan pub'a girip oturma. Her seferinde bir başkası. Çoğu kasaba pub'ları gibidir. Gelip gideni bellidir. Yeni gelene şöyle bir bakarlar ama hemen alışırlar. 72 milletten insan vardır bu şehirde. Tipim biraz E noktalılara benzer. Daha çok da yanık tenli, açık kahverengi saçlı L noktalılara. Tenim daha beyaz ama havam biraz öyle. Arada kaynar giderim. İşte yorulduğumda yine önüme ilk çıkan pub'a girdim. İçeride pek kimse yoktu. Barman zarif bir kız. Önce konuşmak ister gibi yanaştı, sonra belki çekindi, çekildi. Havamda değildim. Çenem kapanmıştı. Bahanesi. Hiçbir zaman İsa gibi olamayacaktım. Ona benzemek istediğim tek alandı bu alan. Fakat yoktu işte. Sonra çıktım oradan. Tek bir koca bardaktan sonra. Yine yürüyüş. Keşke kızla konuşsaydım. Sadece sohbet. Başka bir beklentiye girmezdim. Ama fırsatı kaçırmıştım. Yine aynı yere gitsem, hemen değil, bir süre sonra. Aynı havayı yakalayamazdım ki. O da bahaneydi. Yağmur altında yürürken A noktalıyı düşündüm. İçim terlemiş, ıslanmıştı. Hızımı azalttığımda üşüyordum. Bunun verdiği rahatsızlık, başvuranıma karşı duyduğum acımaya karışıyordu. Adam muhalifti sadece. Sosyalist falan değildi. Fakat politik muhaliflerin karakteri birbirine benzer. 15 yıl devletle mücadele etmiş. Hapisler, işkenceler. Karısının güvende olduğunu söylüyor ama aslında nerede olduğu bile belli değil. İki çocuğunu evlatlık gibi vermiş. Harekete birçok adam yetiştirmiş. Örgüt içinde pek saygın bir yere gelmiş. Ta ki büyük şefleriyle ayrı düşündüğünü söyleyinceye kadar. Ondan sonra yalıtma başlamış. Bir yandan devlet takibi, bir yandan yandaşlarının baskısı. Kendi yetiştirdiği adamlar bile hakkında pis dedikodular çıkarmışlar. Dalga geçmeye başlamışlar. Daha kimler? Uzak sempatizanlar. Hiç ama hiçbir etik kaygı taşımayan yerel enteller. Sonra bir yolunu bulup buraya kaçmış. Şimdi tek başınaydı. Tek başına değil, güya yeğenleriyle yaşıyordu. Görüşmeye de kız yeğeniyle gelmişti. Önceleri onu götürüp getirmekten rahatsız olmuşlar. Biraz da utanıyorlarmış adamdan. Fakat artık istekle yapıyorlarmış bu işi. Çünkü kendisi için harcadıkları her saat başına onları para ödüyormuş. Umarım param bitene dek E.C'yi de X.Y'yi de yeteri kadar öğrenirim diyordu. Kız her iki dili de rahat anlıyordu. Sırıtıyordu utanmaz utanmaz. Yaşamdan kopmuştum galiba. Gerçeklikten uzaklaşmıştım. Böyle olayları anlamlandıramıyordum. Daha mı sık karşıma çıkıyorlardı acaba? Açıklayamıyordum. Kitaplar da anlatmıyor, açıklayamıyordu. Kitaplar da mı yaşamdan kopmuştu? Kütüphanemde üst üste yığılı duruyorlardı. Son yılda neredeyse hiçbirinin kapağı açılmamıştı. Hayatla bağlantısız üst üste ciltler. Hınzırca kapaklar, hınzırca yazılar. Bu sözcüğü de geçenlerde okuduğum B.C. bir dergiden kapmıştım. Film, kitap, tam dört ayrı şey için aynı sıfatlandırmayı kullanıyordu, dört ayrı yazar. Sonra uzaklara derin derin bakan hınzır yazar fotoğrafları. Bilirdim bu yapay derinlikleri. İlk küçük çatışmada sığlıklarına otururdunuz. Fakültedeyken çok Marsçı klasik okumuştum. Buraya gelince o tür kitapların yaşamdan koptuğunu düşünüp yeni kitaplara, yeni yazarlara yönelmiştim. Moda olanlara. O hummalı faaliyet 2 yıl sürmüştü. Sonuç. Kitaplardan tümüyle uzaklaşma, soğuma. Bu AC noktalılar her şeyleri kendilerinin bildiği iddiasındaydılar. Bildikleri yalnızca kendi dünyalarıydı oysa ki. Kimse de eskilerden daha fazla şey bilmiyordu. Belki kitaplardan soğumamın nedeni başkaydı. Sonuç buydu ama. Evlenmeliydim artık. Özgürlüğümü yitirme korkumu yenmeliydim. Bu böyle olmuyordu. Evlenince sıradanlığa düşmezdim ben. Kendi kendine doyum. Pek fena bir şey değildi. Ama yine de öz saygımı azaltıyordu. İsa böyle bir şey yapmaz, buna ihtiyaç duymaz diyordum kendi kendime. Gerçi belli mi olurdu? Bilirdim. Azgın adam genellikle her şeyde azgın olurdu. eve gitmeyi hiç istemiyordu canım. Ama gitmem gerekti. 16. bölüm. Gülsüm'e akşam işim bittikten sonraya randevu verdim. Kurumda herkes gitmişti. Binanın bahçeye doğru uzantısındaki muhasebe bölümünde ışık yanıyordu yalnızca. Bir de girişte bekçi olmalıydı. Randevuyu telefonla almıştı. Artık birçok işi eskiden olduğu gibi yapabiliyordu. Eskisinden belki daha yavaşmış. Fakat yapamadığı şey kalmamış. Biraz nefesi açılsa koşabilirmişti. Hızlı ve etkin düşündüğünü, kimliğini tamamen bulduğunu söyledi bana. Doktor yeni bir beyin filmi istemiş. Normalde kontrol filmini birkaç ay sonra isterlermiş ama ondaki bu hızlı gelişme sonucu erkene almışlar. 2 gün sonra grafisi yenilenecekmiş. Dış kapıda karşıladım. O saatte ben karşılamazsam zaten bekçi içeri almazdı. Giyimi çok şıktı. Siyah mini etek, üstünde siyah bluz. Zarif bir kolye takmış. Ayaklarında bileğini yukarılara dek saran siyah deriden sandaletler. Oldukça güzel görünüyordu. Etkilenmiştim. Görünüşünü, kıyafetini övdüm. Genelde giysilerle pek ilgilenmem. Kız arkadaşlarım da o yüzden biraz odun bulurlardı beni. Ama demek ki Gülsüm'deki bu hızlı gelişme beni bile etkilemişti. Giysisini dün kendi almış. Dışarı çıkıp alışveriş yapacak kadar iyiydi. Hayret, dedim içimden. Yukarı çıktık. Kahvenin yanında konyak da önerdim. Bu kez ikisini de reddetmedi. Azıcık elleri titriyordu. Fincanı alırken ayrımsamıştım. Yorgunluktandır diye düşündüm. Biraz çabuk yorulma dışında herhalde her şey normale döndü. Çabuk yorulma. Evet, çok hareketli bir insandım. 2 aya yakındır öyle az hareket ediyorum ki. Bu durumda çabuk yorulmam doğal. Merdiven çıkarken nefesim zorlandı gerçekten. Fakat ellerime bakıyorsan o yorgunluktan değil, heyecandan. Sana anlatacak çok şeyim var. Zaten açılabileceğim senden başka kimsem yok. Hemen anlatmalıyım. Nasıl bir işe bulaştığımı çıkarmak üzereyim. Başıma gelenleri, daha çok neden geldiğini. Ben de ürperdim birden, titredim. Gülsüm fark etsin istemedim bunu. Koltuğumda yaylanmış gibi yaptım. Galiba artık hassas bir noktaya gelmiştik. Birden kendimi B noktadaymışım gibi sandım. İyi ki E noktadayım, dedim içimden. Yoksa az sonra duyacaklarımla ne yapardım orada? Hemen başla öyleyse. Önce şunu sorayım. Kayıp kişinin adını çıkarabildin mi? Hayır, bundan daha önemli şeyler hatırladım. Biraz hayal kırıklığı yaşadım o an. İsimden daha önemli neler olabilirdi ki? Yoksa yine soyut soyut şeyler mi anlatacaktı? Notlarımda Feyyaz ve Fettah gibi adlar geçiyor. Herhangi birine yakınlaşma oldu mu benliğinde? Hayır, şeyden. Belki o adam o kadar önemli değil. Asıl olay onunla başlıyor. Ama onun etrafında dönmüyor. Başka bir yerde. Öyle gibi. Peki neler hatırladın? Hemen söyle, çabuk. Yarı şaka bir zorlamaydı benimki. Bir an önce bilmek istiyordum her şeyi. Benimle ilk ilişki kuran işçi kafamda iyice netleşti. Adamla bir yerde sohbet ettik. Büromda değil, kafe gibi bir yerde. Adam bana bazı şeyler anlattı. Bu olayla ilgili değil. Kendi özel yaşantısıyla ilgili. Karısıyla falan ilgili. Bunları neden anlattı bilmiyorum ama tahmin ediyorum. Adamı merak etmiştim. Bazen hiç ilgisiz kişilerle sohbeti derinleştiririm. Onu ben zorlamışımdır. Belki cinsel hayatını bile sormuşumdur. Yaparım. Bazıları nimfoman sayar beni. Aslında öyle değilim. Hepsi meraktan. Ne anlattı? Karısının kendini aldattığını düşünüyordu. Hem de çok yakın bir arkadaşıyla. Bana biraz paranoya gibi geldi. Yani elinde hiçbir kanıt yoktu. Kanıt olması da gerekmez ya böyle durumlarda. Ama şüphelenme nedenleri yine de garip. Arkadaşı kendinden yaşça küçük, karısının yaşında. Bu çocuğa eskiden çok iyilikleri dokunmuş. Aranıyorken saklamış, sonra kaçmasını sağlamış. Onun yüzünden çok işkence görmüş, direnmiş, nerede olduğunu söylememiş. Eşi de zor günlerinde çok destek olan sağlam biriymiş aslında. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyordu. Adamcağız arkadaşlarından kazık yiye yiye en yakınından bile şüphelenir duruma düşmüştü demek ki. Fakat bana neydi bundan? Beni ilgilendiren yalnızca Gülsüm'ün başına gelenlerdi. En küçük ayrıntılarla ilgilenen, yorumlar geliştiren bir psikoterapist kimliğinden çıkmıştım. Olayın sonunu merak eden sıradan bir dinleyiciydim artık. Peki bu işçi olayla ilgili başka bilgi vermedi mi? Hatırlamıyor musun? Onunla ilgili başka şey yok. Adamı ilginç buluşum demin anlattığım şey yüzünden. Başka bir şey yok. Öyle sanıyorum. Sonra bu kayıpla ilgili işi ilerletmedin mi? Bir araştırma başlatmış olmalısın. Başlamamışsan hatırlarsın herhalde. Bizim büroda bazı görüşmeler yaptım. Birini buldum. Bir polis müdürü, emekli polis müdürü. Onu anlatmıştın ya canım. Şu dinci akrabanın adını verdiği adam. Onu anlattın. Ha evet, notlarınızda yazıyorsa anlatmışımdır. Sesimi biraz yükseltince sizli konuşmaya dönmüştü. Ses etmedim. Benim de sabrım taşmak üzereydi. Arkama yaslanıp sakin adam rolü oynadım. Kızın devam etmesini bekledim. Evet, o adamı buldum. Halis amca gibi dindar birine benzemiyordu hatırladığım kadarıyla. Belki yine onlardandı, belki değildi. Kimi tarikatçılar hiç anlaşılmaz. Önemli olan bu değil. Önemli olan benimle bir yerlere gelmesi, bazı bilgiler vermesi. Aradığın kişiyle ilgili. Hayır, o konuda bir şey bilmiyordu. Başka bir kayıp hakkında. O günlerde gazetelerde yeni yeni haber olan biri. Adam benim bu konuya neden bulaştığımı öğrenmeye çalıştı. Tamamen mesleki nedenlerle yaklaştığımı öğrenince bundan ötürü olacak ya da referansımın etkisi olabilir. Bu adamı gördüğünü söyledi. Tam da kaybolduğu iddia edilen günlerde, kaybolduğu söylenen semtte ve canlı olarak. Şöyle rastlamış o kişiye. Bizim adam eski bir meslektaşıyla randevulaşıyor. Bu iş takibi ya da torpil meselesi. Akşam adam, yani hala görevde olan polis şefi randevuya gelmiyor. Bizimki soruyor, soruşturuyor. Yakında bir yerdeki emniyet merkezinde olduğunu öğreniyor. Oraya gidiyor. Aradığını görüp konuşuyor. Ondan sonra galiba bizimki istediği sıcaklığı bulamamış, bozulmuş. İşi olmamıştır belki. O yüzden kızmış eski arkadaşına. Sonra çıkarken kapıda bir itirafçıyla karşılaşmış. Onu kendi zamanında bölücü terörist olarak bilirmiş. Sonradan itirafçılık yaptığını gazetelerden öğrenmiş. Adam yılışık yılışık gülmüş bizimkine. Onun arkasında yine eskiden tanıdığı bir sivil varmış. Onunla da selamlaşmışlar. Bunlar lüks arabaya doğru yürümüşler. Adamın arabası da o arabanın önünde park etmiş zaten. Mecburen yanından geçmiş. Arka koltukta ağzı burnu kan içinde birisi oturuyormuş. Yine bir sivilin yanında. Far ışığında bu yüzü ayrıntısıyla görmüş. Adama göre bu yüz gazetelerde gördüğü yüzün aynısı. Bana itirafçının ve tanıdığı sivilin adlarını verdi. Öbür tanıdığının ismini gerekli olursa vereceğini söyledi. İleride. Yerimde hopladım. Sonra ne oldu? Lütfen gerisini hatırlamıyorum deme. Öyle dersen yeminle şuradan kendimi atarım. Lütfen. Sonra sanıyorum o adamla birlikte olmayabilir. Yalnızca göstermiş olabilir. Yanımda başka biri vardı. Ortağım değil. Solcu bir avukat. Bir ormana gittik. Ormanda epey dolaştık. Bir şey bulamadık herhalde. Bulsak hatırlardım. Şeyi bulduk ama. Sanırım daha önce bahsettiğim köpeği. O ormanda ya da ormana yakın bir yol kenarında. Öbür kayıp da seni ilgilendirmiş olmalı. İşin içine balıklama dalmışsın maşallah. Yani. Fakat ilgilenmemin sebebi de ya da bir sebebi de şu sanırım. Bu bahsedilen ormanlık alan bizim ilk kaybın son görüldüğü semte uzak değildi. Benim polis kayıplardan bazılarının o ormana götürüldüğünü söyledi. Hatta orada gömülenler olmuş. Cesetleri bulunmuş. Ormanda veya yakınındaki yol kenarlarında. O solcu avukatı nasıl buldun? O beni buldu. Kapım tıklatıldı tam o sırada. Gülsüm irkildi. Geç saatte kimdi bu? Her kimse girmesini söyledim. Bekçiydi. Kuruma yeni alınan güvenlikçilerden biri. Herhangi bir isteğim olup olmadığını soruyordu. Teşekkür ettim. Bir şey istemediğimi söyledim. Kontrol ziyaretiydi herhalde. Adam kapıyı kapattı. Devam edelim mi? Lütfen dedim. Her şeyi anlat. Ben bu eski polisin verdiği bilgileri iletmek için İnsan Hakları Birliği'ne gittim. Önce telefon edip randevu almıştım. Gittim. O şahsı, yani randevulaştığım yetkiliyi bekledim. Yarım saat oturdum. Yok. Ne gelen vardı, ne giden. Oradaki görevlilere soruyordum. İlgilenen çıkmıyordu. Suratlar bir karış. Çay, sigara, siyasi dedikodu.